6.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Çocuklar için öyküler. Hazırlayan Atilla Birkiye, Medya Yayıncılık. Okuyan Ceyda Karakoçak. Satıcının amcası Charles Dickens. Baylar benim amcam diye başladı satıcı. Şimdiye kadar yaşamış en neşeli, sakin ve akıllı insanlardan biriydi. Onu tanımanızı isterdim. Ama bir başka açıdan düşününce de onu tanımanızı istemezdim. Çünkü eğer tanısaydınız şu ana kadar doğanın normal işleyiş sürecinde, tabii ki eğer hala yaşıyorsanız, bütün olaylar size evinize gitmek kadar tanıdık gelecekti. Ve şu anda size bu hikayeyi anlatamayacaktım. Baylar, annelerinizin ve babalarınızın amcamı tanımasını isterdim. Özellikle saygıdeğer anneleriniz amcama bayılırlardı. Bundan eminim. Kişiliğinin onunla tapanlar üzerinde bıraktığı iki önemli etki ise hazırladığı karışık içki ve yemeklerden sonra söylediği şarkıydı. Bu dünyadan göçüp gitmiş birisinin ardından yapılan bu duygusal konuşmayı hoş görün lütfen. Amcam gibi biriyle her zaman karşılaşılmaz. Amcamın Tom Smart'ın en yakın arkadaşlarından birisi olması kişiliğinin önemli özelliklerinden biridir baylar. Amcam Tiggin ve Phelps ile çalıştı ama yolculuklarına çoğunlukla Tom'la beraber çıktı. Tanıştıkları ilk gece amcam Tom'u çok sevdi, Tom da amcamı. Tanıştıktan yarım saat sonra kimin en iyi karışımı hazırlayacağına ve en çabuk içeceğine dair iddiaya girdiler. Kazananın amcam olduğunu söyleniyor ama Tom da amcamdan bir çay kaşığının yarısından az daha fazla içtiği için bahsi kazanmış. Bundan sonra birbirlerinin sağlığına birer litre içki daha içmişler ve çok iyi arkadaş olmuşlar. Bu tür şeylerde kaderin vazgeçilmez oyunu vardır baylar. Bunu engellememiz imkansızdır. Amcam normalden biraz daha kısaydı ve diğer insanlardan daha şişmancaydı. Yüzü de galiba normalden biraz daha kırmızıydı. Görüp görebileceğiniz en güleç yüze sahipti. Punch, İngiliz kukla oyununda karısıyla daima kavga eden Karagöz'e benzer bodur ve kambur adam. Benzeyen bir yüzdü ama daha güzel bir burnu ve çenesi vardı. Gözleri her zaman şakacı bir pırıltıyla parlardı ve hep gülümserdi. Yani şu her zaman gördüğümüz anlamsız sırıtmalardan değil de gerçek, neşeli, içten ve güzel bir gülümseme olurdu yüzünde. Bir seferinde arabasından uçmuş ve yere düştüğünde kafasını taşa çarpmış. Orada öylece kalmış ve yol kenarındaki çakıl taşlarıyla yüzü kesilmiş. Eğer amcamın kullandığı tabirlerden birini kullanacak olursak, annesi mezardan kalkıp amcamı o haliyle görse bile tanıyamazmış. Aslında bu konuyu düşündüğümde annesinin dünyaya gelse oğlunu zaten tanıyamayacağını anlıyorum. Çünkü kadın, amcam 2,5 yaşındayken ölmüş. Yüzündeki çakıl taşlarını geçtim, amcamın ayağındaki kocaman ayakkabılar bile kadıncağızı şaşırtmak için yeterli olurdu herhalde. Bu arada sevimli kırmızı yüzünde hiç değinmemiş oluyorum hani. Neyse, orada öyle yatarken amcamın defalarca söylediğine göre onu kaldıran adam amcamın kendisine bir bahis kazanmış gibi mutlu bir suratla baktığını söylemiş. Yaraları sarıldıktan sonra göstermeye başladığı iyileşme belirtileri yatağın içinde zıplamak, kahkahalarla gülmek, pansuman kabını tutan kadını öpmek ve koyun pirzolasıyla ceviz turşusu istemesi olmuş. Amcam ceviz turşusuna inanamayacağınız kadar düşkündü baylar. Ona göre sirkesiz ceviz turşusu biraya en çok lezzet katan şeylerden biriydi. Amcamın bütün yolculuğu sonbaharda kuzeydeki borçları ve siparişleri toplamak için çıktığı yolculuktu. Londra'dan, Edinburgh'dan, Glasgow'a, Glasgow'dan Edinburgh'a ve en son balıkçı tekneleriyle Edinburgh'dan tekrar Londra'ya. Anlayacağınız gibi son Edinburgh yolculuğu keyif için yapılmış bir yolculuktu. Arkadaşlarını görebilmek için bir hafta tatil yapardı. Sabah kahvaltısını biriyle, öğle yemeğini bir başkasıyla, akşam yemeğini üçüncü kişiyle yedikten sonra dördüncüyle de içmeye giderdi. Oldukça sıkı bir hafta geçirirdi. İçinizden birinin gerçek bir İskoç kahvaltısı yaptıktan sonra 1 kilo istiridye yiyip, yaklaşık bir düzine bira içip, son olarak da 1-2 bardak viskiyle kapanış yapıp yapmadığınızı bilmiyorum baylar. Eğer böyle bir şey yaşadınızsa, böyle bir şeyden sonra öğle ve akşam yemenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Fakat Tanrı sizi inandırsın, bütün bunlar amcama vız gelirdi. O kadar dayanıklı bir insandı ki, bu iş ona çocuk oyuncağı gibi gelirdi. Bu kadar içki içtikten sonra, dandi halkının tökezlemeden eve gittiğini anladığını çok duydum. Bu arada dandilerin içkilerini içkiye dayanıklıkları kadar güçlüdür. Ve baylar, inanın ki bu insanlar iki kutup arasında yaşayan içkiye en dayanıklı insanlardır. Bir oturuşta 15 saat boyunca kadeh tokuşturabilen dandili ve Glasgow'lu insanlar olduğunu duymuştum. İki tarafta içkiden boğulmak üzere olmalarına rağmen sarhoş olmazlarmış baylar. Londra'ya hareket etmesine 24 saatten az kaldığı bir gece amcam Edinburgh'da yaşayan memur Mac bilmem kimin evinde akşam yemeği yemiş. Evde memurun karısı, 3 kızı, yetişkin oğlu ve 4 tane güçlü İskoç delikanlısı varmış. İnanılmaz zengin bir sofra kurulmuş. Kurutulmuş alabalık, tütsülenmiş mezgit balığı, kuzu kelle, soğanlı İskoç yahnisi varmış. Amcam kellenin sofradan kendisine baktığını söyler hep. Bunların yanı sıra şu anda isimlerini unuttum ama son derece lezzetli olan bir sürü şey daha varmış. Küçük kızlar çok tatlılarmış. Memurun karısı da çok sevimli bir insanmış. Amcam o gece gerçekten havasındaymış. Bu nedenle genç bayanlar gece boyunca kıkırdamışlar. Memurun karısı da yüksek sesle kahkahalar atmış. Memur ve diğer adamlar ise suratları kıpkırmızı olana kadar gülmüşler. Adamların kaç bardak içki içtiğini fazla hatırlamıyorum. Ama gece bir sularında memurun oğlunun sarhoş olup bir şiir okumaya başlamasıyla amcam bu oğlanın en ayık kişi olduğunu fark etmiş ve yavaş yavaş kalkması gerektiğini düşünmeye başlamış. Saat 7'den beri içiyorlarmış ve amcam eve normal bir saatte ulaşması gerektiğini düşünmüş. Fakat hemen kalkmanın kaba bir hareket olacağını düşünen amcam yerine oturmuş, bir içki daha almış, kadehini kendi sağlığına kaldırmak için ayağa kalkmış, kendini öven bir konuşma yapmış ve içkisini bir seferde bitirmiş. Fakat kimseyi uyandıramadığı için amcam biraz daha içtikten sonra şapkasını alarak sokağa çıkmış. Amcam memurun evinin kapısını kapattığında oldukça rüzgarlı bir geceye adım atmış. Şapkasını rüzgar uçurmasın diye dikkatli bir şekilde kafasını yerleştirdikten sonra ellerini cebine sokmuş ve gökyüzüne bakarak havanın nasıl olacağını kestirmeye çalışmış. Bulutlar hızla ayın üzerine kapanıyor, bazen ayı tamamen kaplıyor, bazen de ışığıyla aşağıdaki yaratıkları aydınlatmasına izin veriyormuş. Sonra tekrar üzerine kapanarak her tarafı derin bir karanlığa mahkum ediyorlarmış. Kendisine yapılmış bir hareket gibi, "Bu böyle gitmez," demiş amcam havaya hitap ederek. "Yolculuk öncesi hiç rekibar bir davranış değil. Kabul edilir yanı yok," demiş etkileyici bir ses tonuyla. Bunu defalarca yineledikten sonra güçlükle dengede durmayı başarmış. Uzun bir süre kafasını havaya kaldırdığı için doğal olarak biraz başı dönmüş ve neşeli bir şekilde yürümeye devam etmiş. Memurun evi Cannon Gate'deymiş. Amcam ise Light Walk'ın diğer ucuna ulaşabilmek için yaklaşık 1 mil yürümek zorundaymış. Yolun iki tarafında da uzun eski binalar varmış. Girişleri zamanla yıpranmış, pencerelerinde bir sürü göz varmış gibi duran ve eskilikten her an çökecekmiş izlenimi veren binalarmış. Her bir bina 6, 7 veya 8 katlıymış. Çocukların kağıttan yaptığı evleri andırıyorlarmış. Koyu gölgelerini girintili çıkıntılı taşlarla döşenmiş kaldırımlara bırakıyorlar, geceyi olduğundan daha da karanlık bir hale getiriyorlarmış. Uzun aralıklarla gaz lambaları yanıyormuş ama ya bir sokağın kirli girişini ya da bitiminde bir sürü dairenin bulunduğu dik ve karışık dönemeçlerle dolu bir merdivenin başını aydınlatıyorlarmış. Lambalara varlıklarından çok daha önceden haberdar olan birinin edasıyla baktıktan ve fazla dikkat etmenin hiç de gerekli olmadığını düşündükten sonra baş parmaklarını ceplerine sokarak sokağın ortasında yürümeye başlamış amcam. Bir süre bağıra bağıra o şarkıdan bu şarkıya atlayarak şarkı söylemeye başladığında etrafta oturan insanlar sokaktan gelen sesten ürküp titreyerek yatakların içinde doğrulmuşlar. Ses giderek duyulmaz olduğunda bunun hiçbir şey beceremeyen ayyaşlardan birine ait olduğuna karar vererek tekrar uykuya dalmışlar. Amcamın sokağın ortasında nasıl yürüdüğüne, yani baş parmaklarının cebinde olmasına özellikle dikkat çekiyorum baylar. Çünkü her zaman belirttiği gibi bu konuda oldukça hakkıdır da. Bu hikayede olağanüstü hiçbir şey yoktur. Yapmanız gereken şey amcamın kesinlikle doğaüstü veya romantik biri olmadığını kesinlikle anlamanızdır. Baylar, amcam baş parmakları cebinde sokağın ortasından yürürken ve bir yandan da aşk şarkısı söylerken birdenbire sarhoş birisiyle ilgili bir şiir okumaya başlamış. İkisinden de sıkıldığı zaman eski ve yeni Edinburgh'da birleştirilen Kuzey Köprüsü'ne ulaşana kadar ıslık çalmış. Orada bir süre duraklamış. Birbiri üzerinde ve çok yükseklerdeymiş gibi görünen ışıkları seyretmeye başlamış. Tıpkı yıldızları andırıyorlarmış. Bir taraflarında kalenin surları, diğer taraflarda ise Carlton Tepesi varmış. Sanki havada asılı duran kaleleri aydınlatıyorlarmış. Öte yandan yaşlı kasaba alt taraftaki karanlıkta uyuyor gibiymiş. Saray ve Holyrood Kilisesi amcamın bir arkadaşının söylediği gibi antik kent uzun zamandır gözleyen bir dahi gibi duruyormuş. Söylediğim gibi amcam çevreye bakabilmek için bir süre burada durmuş. Sonra da ay batmaya başlamasına rağmen biraz düzelen havaya iltifat ederek yürümeye başlamış. Yine büyük bir asaletle bu manzarayı kendisiyle paylaşacak birileriyle karşılaşmak için bakınarak yolun ortasından yürüyormuş. O sırada da oradan hiç kimse geçmiyormuş. Bu nedenle baş parmakları paltosunun cebinden kuzu gibi yürümeye devam etmiş. Amcam Light Walk yolunun sonuna ulaşınca kendisiyle küçük bir sokak arasındaki çöplüğü geçmek zorunda kalmış. Evine ulaşabilmek için bu sokağa girmek zorundaymış. O zamanlar bu çöplük posta idaresiyle anlaşma yapan bir tekerlekçiye aitmiş. Adam posta idaresinden eski arabaları alıyormuş. Oldum olası posta arabalarına bayılan amcam da gözüne çitlerle dayamış ve içindekilere gözetlemeye başlamış. Hatırladığım kadarıyla meydanda yaklaşık bir düzine eski ve oraya buraya atılmış araba duruyormuş. Amcam çabuk heyecanlanan ve karşısındakinin duygularını sezebilen biriymiş baylar. Çitlerin arkasından pek fazla bir şey göremediğine karar vermiş. Çitlerden atlayarak eski bir araba dingilinin üzerine oturmuş ve eski posta arabaları hakkında düşünmeye başlamış. Amcam orada kaç tane araba olduğunu tam olarak hatırlayamıyor. Belki bir düzine, belki de daha fazla. Ama konu sayılar olduğunda son derece titiz bir şekilde gerçekçi olduğu için bu konuda fazla konuşmak da istemiyor. Neyse, sonuç olarak arabalar orada düzensiz bir şekilde duruyorlarmış. Kapılar menteşelerinden ayrılmış, yerlerinde yoklarmış. Döşemeler sökülmüş. Yalnızca paslı bir çiviye takılı kalmış, bir iki parça kumaş varmış. Lambaları yerinde değilmiş. Lamba kazıları ise çok önceden sökülüp götürülmüş. Metal işlemelerin hepsi paslanmış, boyaların hepsi yok olmuş durumdaymış. Ahşap malzemenin arasındaki yarıklardan esen rüzgar belirgin bir ıslık sesi oluşturuyor, arabaların çatılarında toplanan yağmur damlaları ise hüzünlü bir sesle arabaların içine damlıyorlarmış. Bunlar zamanı geçmiş post arabalarının iskeletleriymiş ve o terk edilmiş yerde gecenin o vaktinde son derece soğuk ve kederli görünüyorlarmış. Amcam başını ellerine yaslamış ve yıllar önce bu arabalara binip inen insanları, şimdi sessiz ve terk edilmiş koltukları, insanlara geceler boyu haber taşıyan bu çılgın araçları düşünmeye başlamış. Gece gündüzlemeden her türlü havada endişeyle beklenen haberleri, para havalelerini, sağlık ve güvenlik veya ani rahatsızlık ve ölüm haberlerini taşıdıklarını tüccar, sevdalı, eş, dul, anne, okul çocuğu, postacının çaldığı kapıya emekleyerek giden bebeğin, hepsi de emektar arabanın gelmesini dört gözle beklediklerini ve şimdi nerede olduklarını. Baylar, amcam bütün bunları o anda düşündüğünü iddia etmesine rağmen ben bunları daha sonra bir kitaptan okuduğundan şüphe ediyorum. Çünkü eski bir dingilin üzerine oturup eski arabalara bakarken bir ara uyukladığını kendi de itiraf ediyor. Saatin 2 olduğunu haber veren kilise çanıyla uyanmış. İtiraf etmek gerekirse amcam asla hızlı düşünen biri olmamıştır. Ve bütün bu fikirleri kendi başına ürettiyse bu onun en az yarım saatini almıştır. Bu nedenle baylar amcamın bir çeşit uykuya daldığı konusunda ve aslında bu konuda hiçbir şey düşünmediğine oldukça iddialıyım. Neyse, bu arada kilisenin saati 2'ye çaldı demiştik. Amcam uyanmış, gözlerini ovuşturmuş ve şaşkınlıkla yerinden sıçramış. Saat 2'yi vurduktan bir saniye sonra içinde bulunduğu sessiz ve terk edilmiş yer inanılmayacak kadar canlı bir yere dönüşmüş. Arabaların kapıları menteşelerine takılıymış, döşemeler yerinde duruyormuş. Metal işçilik yeni yapılmış kadar parlakmış, boyalar ve lambalar pırıl pırılmış. Her arabaya eşya taşıyan hamallar, mektup çuvallarını dağıtan memurlar, yeni bakımdan çıkmış tekerleklere su atan seyisler, yani sayılamayacak kadar çok insan koşuşturuyor, arabalara dingil yerleştiriyor, bu arada da yolcular geliyor, bavullar arabalara koyuluyor, atlar koşuluyormuş. Kısacası her şey eskiden olduğu gibiymiş. Baylar, amcam bu gördüğü sahne karşısında gözlerini o kadar fazla açmış ki, tekrar gözlerini kapatabilmesine hayatının sonuna kadar şaşırıp durmuş. Amcam omuzunda bir el hissetmiş ve birisi kalkıyoruz diye bağırmış. Yerinizi ayırtmışsınız, binseniz iyi olur. Yer mi ayırtmışım diye sormuş amcam arkasını dönerken. Evet, tabii ki öyle. Baylar, amcam o kadar şaşırmış ki hiçbir şey söyleyememiş. İşin en garibi ise etrafta bir sürü insan olmasına ve sürekli yeni yüzler gelmesine rağmen bu insanların nereden geldiğini söyleyen hiç kimse yokmuş. Havadan veya karadan garip bir şekilde ortaya çıktıktan sonra aynı şekilde kayboluyorlarmış. Hamallardan biri taşıdığı bavulları arabaya yerleştirip parasını aldıktan sonra arkasını döner dönmez yok oluyormuş. Amcam o hamala ne olduğunu düşünmeye başlamadan önce yarım düzine yeni insan beliriyor, gerçekte onları yere yapıştıracak bavulların ağırlıkları altında eziliyorlarmış. Yolcuların kıyafetleri de son derece garipmiş. Bol ve geniş etekli ama yakasız ve kocaman kol ağızları olan ceketli ve peruklu adamlar. Amcam bu kıyafetten hiçbir şey anlamamış. "Biniyor musunuz bayım?" diye sormuş biraz önceki adam. Posta çalışanları gibi giyinmiş. Kafasında peruk ve kol ağızları çok büyük bir ceket giyiyormuş. Bir elinde namba, diğerinde ise göğsüne bastırdığı dev bir tüfek varmış. Feneri amcamın yüzüne tutarak, "Jack Martin, binecek misin?" diye sormuş adam. "Aa merhaba," demiş amcam da ve bir iki adım gerilemiş. Bu isim çok tanıdık geldi. "Biletinizde böyle yazıyor," diye cevap vermiş adam. "Önünde bir bay kelimesi yok mu?" diye sormuş amcam. Çünkü tanımadığı bir adamın, üstelik bir bekçinin kendisine ismiyle hitap etmesi, posta idaresinin haberi olsa olsa asla kabul edemeyeceği bir şeymiş. "Hayır, öyle bir şey yok," diye cevap vermiş adam sakin bir şekilde. "Ücret ödenmiş mi?" demiş amcam. "Tabii ki ödenmiş." "Gerçekten ödenmiş, öyle değil mi?" demiş amcam ve eklemiş. "O zaman gidelim. Hangi araba?" "Bu," demiş adam ve eski model bir Edinburgh ve Londra posta arabasını işaret etmiş. Arabanın basamakları hala kapıdaymış. Kapıda açıkmış. "Dur, başka yolcular da var. İzin ver önce onlar geçsin." Adam konuşmasını bitirdiği anda amcamın yanında peruklu, gök mavisi ve gümüş işlemeli ceketli genç bir adam belirmiş. Üzerindeki ceketin yakasında ve etek ucunda Tiggin ve Welps yazıyormuş. Böylece amcam adamın giydiği her şeyin malzemesini anlamış. Ayağında dizlikler varmış ve ipek çoraplar giyiyormuş. Ayrıca ayakkabıları tokalıymış. Bileklerinde fırfırlar, başında üç kenarlı bir şapka ve yanında da uzun bir kılıç varmış. Ceketinin etekleri kalçasını örtüyor, kravatı belinden aşağı sarkıyormuş. Kibirli bir şekilde arabanın kapısına yürümüş, şapkasını çıkarmış ve başının üzerinde tutmuş. Aynı anda bazı insanların çay içerken yaptığı gibi küçük parmağını havaya kaldırmış. Sonra bacaklarını yukarı çekmiş, öne doğru eğilmiş ve sol elini uzatmış. Amcam tam bir adım ilerleyip adamın elini sıkacakmış ki bu hareketin kendisine değil o anda arabanın kapısında beliren bir bayana yapıldığını fark etmiş. Kapının üzerinde yeşil, uzun, eski moda, kadife bir elbise varmış. Başında şapkası yokmuş baylar ama saçları siyah ve ipekli bir fireyle topluymuş. Kadın tam arabaya binecekken etrafına bakmış. Öyle güzel bir yüzü varmış ki amcam ilk defa bu kadar güzeline rastlıyormuş. Resimlerde bile bu kadar güzel bir yüz görmemiş. Bir eliyle elbisesini tutarak arabaya binmiş. Amcamın her zaman iç çekerek anlattığı gibi inanılmaz derecede güzel ve orantılı bacakları ve ayakları görünmüş. Kendi gözleriyle görmese inanmayacakmış. Fakat amcam kadının yüzünü görür görmez kadının kendisine yalvarır gözlerle baktığını ve korkmuş olduğunu anlamış. Kafasında peruk olan ve kıyafetleri son derece şık olan adamın kadın biner binmez koluna yapıştığı da gözünden kaçmamış. Kahverengi peruğu ve mor takım elbisesi içinde son derece rahatsız edici bir görüntüsü varmış. Yanındaki uzun kılıcı, dizlerine kadar çıkan uzun çizmeleri tabloyu tamamlıyormuş. Kadının yanına oturduktan sonra kadın köşeye kaçarak büzülmüş. Amcam karanlık bir şeyler döndüğünü hissetmiş. Bunu çoğunlukla şu sözlerle açıklar. Bir yerlerde bir vida eksik. Bayanın yardıma ihtiyacı olduğu anda yardımına koşmaya karar vermesi de şaşırtıcı bir şekilde ani olmuş. Amcam arabaya biner binmez ölüm ve yıldırım diye bağıran genç adam elini kılıcına götürmüş. Kan ve şimşek diye bağırmış öbür adam da. Hemen sonra da kılıcını çıkarmış ve daha fazla konuşmadan amcama doğru sallamış. Amcamın yanında silah yokmuş ama fazla duraksamadan rahatsız edici görüntüsü olan adamın kafasından üç kenarlı şapkasını almış ve kılıcı bu şapkayla kullanarak tutmuş. Rahatsız edici görüntüsü olan adam onu arkadan vur diye bağırmış kılıcını kurtarmaya çalışan arkadaşına. Böyle bir şey yapmasa çok iyi olur diye bağırmış amcam ve tehdit edici bir tavırla ayakkabılarının topuklarını göstermiş. Eğer bir beyni varsa beynini dağıtırım. Eğer yoksa kemiklerini kırarım. Bütün gücünü kullanarak adamın kılıcını döndürmüş, elinden almış ve arabanın camından dışarı fırlatmış. Bunun üzerine daha genç olan adam tekrar ölüm ve yıldırım diye bağırmış. Vahşi bir tavırla elini kılıcına götürmüş ama kılıcını çekmemiş. Belki de diye anlatır amcam, belki de kadını korkutmaktan çekinmişti. Baylar demiş amcam ve koltuğuna yerleşmiş. Yıldırımla veya başka şeyle hiç kimsenin ölmesini istemiyorum. Şimdiye dek yeteri kadar şimşek ve kan gördük. İzin verirseniz herkes sakin bir şekilde yerinde otursun. Şoför, bu bayın kılıcını uzatır mısın? Amcam sözlerini bitirdiği anda şoför elindeki adamın kılıcıyla arabanın camında belirmiş. Elindeki lambayı kaldırmış ve kılıcı verirken amcamın yüzüne bakmış. Lambanın yaydığı ışıkla amcam bir sürü posta arabası bakıcısının camın etrafına toplandığını, aynı samimi bakışlarla kendisine bakmakta olduklarını görmüş ve çok şaşırmış. O güne kadar ilk defa bu kadar çok beyaz yüzü, kırmızı bedeni ve samimi bakışı bir arada görmüş. Bu şimdiye kadar şahit olduğum en garip şey diye düşünmüş amcam ve şapkanızı geri vermeme izin verin lütfen demiş adama. Adam hiçbir şey söylemeden şapkasını geri almış. Şapkanın ortasındaki deliğe şaşkın şaşkın bakmış ve en sonunda peruğun üzerine yerleştirmiş. Aynı anda kuvvetli bir şekilde hapşırmasıyla şapka tekrar yerinden fırlamış. Tamam diye bağırmış elinde lamba olan adam ve arkadaki küçük koltuğa oturmuş. Hareket etmişler. Arabaların bulunduğu alandan çıkarken amcam pencereden dışarı bakmış ve içine şoförler, yolcular, atlar olan diğer arabaların saatte 5 mil gibi yavaş bir hızla daireler çizerek kendi etraflarında dolaştıklarını görmüş. Baylar amcam öfkeden çatlıyormuş. Bir ticaret adamı olduğu için postanın şakaya gelir yanı olmadığını düşünmüş ve Londra'ya ulaşır ulaşmaz posta idaresini şikayet etmeye karar vermiş. Neyse, aklı arabanın en köşesinde oturan kadına gitmiş tekrar. Kadının yüzü kafasındaki şapkayla örtülüymüş. Kadının karşısında oturan gök mavisi elbiseli adam ve yanında oturan mor kıyafetli diğer adam sürekli kadına bakıyormuş. Şapkasını biraz aralamaya kalktığı anda amcam rahatsız edici görüntüsü olan adamın elini kılıcına götürdüğünü görüyor, diğerinin nefes alışından da kadını yutacak kadar büyük ağzı olduğunu düşünüyormuş. Arabanın içi çok karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyormuş. Bütün bunlar amcamı oldukça sinirlendirmiş ama her şeye rağmen beklemeye karar vermiş. Amcamın parlak gözlere, güzel yüzlere, düz bacaklara korkunç saygısı vardır. Kısacası kadın cinsine oldukça düşkündür. Aslında bu bizim ailenin önemli bir özelliğidir baylar. Örneğin ben de öyleyim. Amcam kadınların ilgisini çekmek için birçok yola başvurur. Ayrıca her koşulda fazla konuşmayan erkeklerin de dilini çözmek gibi bir yeteneği vardır. Ancak bütün bunlar o anda işe yaramamış. Adamlar konuşmamış. Kadın ise amcama bakmamış. Durak yerlerinde kafasını camdan çıkarıp neden daha hızlı gitmediklerini sormuş. Ama hiç kimse onunla ilgilenmiyormuş. Böylece bir süre sonra sormaktan vazgeçmiş. Arkasına yaslanmış ve karşısında oturan güzel yüzü, güzel bacakları düşünmeye başlamış. Bu onu kendisine getirmiş ve zaman geçirmesini sağlamış. Ayrıca nereye gittiğini, bu duruma nasıl düştüğünü düşünmekten kurtarmış. Aslında hiç endişelenmiyormuş. Çünkü amcam son derece özgür, gezgin ve hiçbir şeye aldırmayan bir insandır baylar. Birden bir araba durmuş. "Bakar mısın?" diye bağırmış amcam. "Neden durduk?" "Yolculuk buraya kadar," demiş şoför ve basamakları yerleştirmiş. "Buraya kadar mı?" diye bağırmış amcam. "Evet," diye onaylamış şoför. "Ben burada inmem," demiş amcam. "O zaman olduğun yerde otur," demiş şoför. "Ben de öyle yapacağım zaten," demiş amcam. "Olur," demiş şoför. Diğer yolcular bu konuşmayı dikkatle dinlemişler ve amcamın inmemekte kararlı olduğunu anlayınca genç adam ayağa kalkmış ve kadını dışarıya çıkarmak için elini uzatmış. Diğer adam o sırada şapkasındaki deliği inceliyormuş. Kadın ayağa kalkarak amcamın yanından geçerken eldivenlerinden birini amcamın elinin üzerine koymuş ve son derece sessiz bir şekilde bir tek şey söylemiş. "Yardım edin." Baylar, amcam hemen arabadan inmiş. "Demek bu konu üzerine daha iyi düşündün ha?" demiş amcamın arabadan indiğini gören şoför. Amcam bir iki dakika boyunca şoförü süzmüş ve adamın tüfeğini aldıktan sonra uzun kılıcı olan adamı ateş edip diğer yolcuları öldürüp kadını kaparak ortadan kaybolmasının nelere yol açacağını düşünmüş. Fakat bu plandan hemen vazgeçmiş. Fazlasıyla hayal ürünü olduğunu kendisi de anlamış. Kadını aralarına alan iki adamı izlemeye başlamış. Adamlar arabanın önünde durduğu eski bir eve giriyormuş. Kapıdan girmişler, amcam da takip etmiş. Burası amcamın o güne kadar gördüğü en harap ve terk edilmiş görünen yermiş. Bir zamanların büyük eğlence merkezi olduğu izlenimini veriyormuş ama o sırada çatısı çökmüş ve merdivenler son derece dik, eski ve yer yer kırıkmış. Girdikleri odada bir şömine varmış ve bacası isten dolayı kapkaraymış. Ocakta hala yanmış odunlardan arta kalan tüyümsü küller varmış ama etraf buz gibi karanlık ve boşmuş. "Evet," demiş amcam etrafına baktıktan sonra. "Yarım saatte 6 mil giden bir at arabası geliyor ve bizi böyle bir delikte bırakıyor. Bu bana hiç hoş görünmedi. Bunun bir açıklaması olmalı. Her şeyi basına anlatacağım." Amcam bu sözleri yüksek sesle söylemiş. Diğer iki adamın konuşmaya katılacağını umuyormuş. Fakat adamlar yalnız birbirleriyle fısıldaşmışlar ve konuşmaları bitince de amcamı süzmeye başlamışlar. Kadın odanın diğer ucundaymış ve amcamın dikkatini çekmek istermişçesine elini kaldırmış. Bu arada iki adam amcama yaklaşmış ve konuşmaya başlamışlar. "Buranın özel bir oda olduğunu bilmiyorsun galiba," demiş mavili adam. "Hayır, bilmiyorum," demiş amcam sakin bir şekilde. "Eğer burası özel olarak ayırtılmış bir odaysa, topluluğa ayrılan odanın ne kadar rahat olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum," demiş ve yüksek arkalıklı bir koltuğa oturmuş. Adamlar Tekin ve Velp amcamı öyle dikkatle incelemeye başlamış ki bir süre sonra ne bir santim uzun ne de biraz bol olmayan tam üstüne oturacak bir elbise dikebilecek kadar süzmüşler amcamı. İki adam da kılıçlarına sarılarak "Bu odayı hemen terk et," demişler. Söyleneni anlamazlıktan gelerek "Ne?" diye sormuş amcam. Rahatsız edici görünen ve uzun kılıcını çekip havada vuran adam "Odadan çık yoksa öleceksin," demiş. "Saldır," diye bağırmış mavili adam ve o da kılıcını çekerek diğerinin 2-3 adım arkasında durmuş. "Saldır," demiş tekrar ve kadın korku dolu bir çığlık atmış. O anda amcamın ne kadar cesur ve zekice davrandığına dikkatinizi çekmek isterim. O ana kadar her şeye ilgisiz görünmesine rağmen aslında herhangi bir silah bulabilmek amacıyla etrafına bakıyormuş. Kılıçlar çekildiği anda şöminenin olduğu köşedeki paslı kılıç kınığını kapmış. Kadına geri çekilmesini söylemiş ve asil bir tavırla elindeki silahı havada oynatarak diğer eliyle mavi adamın üzerine bir sandalye atmış. Mor kıyafetli adama ise elindeki paslı kını fırlattıktan sonra karışıklıktan yararlanarak ikisinin de üzerine atlamış. Baylar, çok eski ve anlamlı bir hikaye vardır. İrlandalı bir adama keman çalıp çalamayacağı sorulduğunda çalmaması için hiçbir neden olmadığını ama daha önceden hiç denemediği için kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirtmiş. Aynı şey amcam için de geçerlidir. Daha önce eline hiç kılıç almamış. Sadece 3. Richard rolünü üstlendiğinde kılıç kullanmış. Bundan da oyun öyle bir ayarlanmış ki herhangi bir kavga sahnesi olmamış. Ama o anda iki tane tecrübeli adama karşı kılıç sallıyormuş. Kılıcı savuruyor, savunma durumuna geçiyor, önüne geleni kesiyor, kendisine tecrübeli ve cesur görüntüsü vermeye çalışıyormuş. Oysa o ana kadar böyle bir şey asla yapmamış. Bu da insan denemedikten sonra ne yapıp yapamayacağını asla bilemez atasözümüzün ne kadar doğru olduğunu gösterir. Dövüşleri inanılmaz bir gürültü çıkarıyormuş. 3 dövüşçü de askerler gibi küfrediyor, birbirine çarpan kılıçları Newport pazar yerindeki bütün bıçakların birbirine çarptığı zaman çıkaracağı sesi çıkarıyormuş. Tam kavganın en heyecanlı yerinde kadın büyük bir olasılıkla amcama cesaret vermek için şapkasını çıkarmış ve inanılmaz bir güzellik ortaya çıkmış. Artık kadından bir gülümseme alabilmek için değil 2, 50 kişiyi bile dövüşebilirmiş. Amcam daha önce de kavga etmiş ama o andan itibaren tıpkı delirmiş bir dev gibi düşmanların üzerine saldırmaya başlamış. Tam o sırada mavili adam arkasını dönmüş ve kadının şapkasını çıkardığını görerek kıskançlıkla haykırmış. Kılıcını kadının güzel göğsüne yönlendirerek kalbine hedef aldığında amcam tüm binada yankılanan bir çığlık atmış. Kadın çevik bir hareketle yan tarafa kaçmış ve genç olan adamın elindeki kılıcı kapmış. Adam kendisini toparlayana kadar kılıcı üzerine sürerek duvara kadar götürmüş ve adamı etkisiz hale getirmiş. Bu ikisinin de moralini düzeltmiş. Amcam keskin bir zafer çığlığı atarak diğer adamı da aynı yöne doğru geriletmiş ve elindeki kını adamın ceketindeki kırmızı çiçek işlemesinin tam ortasına batırarak adamı arkadaşının yanına çivilemiş. Yan yana duran iki adam oyuncakçık dükkanının vitrininde kollarına bağlı iplerle hareket eden oyuncaklar gibi kızgınlıkla kollarını ve bacaklarını oynatıyormuş. Bu olaydan sonra amcam bunun düşmanı etkisiz hale getirmek için en etkili yöntem olduğunu savunmaya başladı. Öte yandan saf dış edilen her düşmanla birlikte bir kılıcı gözden çıkarmak gerektiğini de hatırlatmam gerekiyor. Posta, posta diye bağırmış kadın ve güzel kollarını amcamın boynuna dolayarak kaçma şansımız hala var demiş. Kaçmak mı diye bağırmış amcam. Neden kaçalım ki? Dövüşmemiz gereken biri kalmadı artık. Öyle değil mi? Baylar, amcam biraz hayal kırıklığına uğramış. Çünkü böyle bir dövüşten sonra kendisine gelebilmek için kadınla biraz oynaşmayı düşünüyormuş. Burada kaybedecek zamanımız yok, demiş kadın. O, mavili adamı işaret etmiş, Filetoville'in güçlü markizinin tek oğlu. Korkarım bu ismi bir daha taşıyamayacak şekerim, demiş amcam da. Ve biraz önce anlattığım gibi komik bir şekilde duvara dayanmış duran genç adama alaycı bakışlarla bakmış. Bunu belirleyen sendin şekerim. Bu hainler beni evimden ve arkadaşlarımdan ayırdılar, demiş genç kadın gittikçe artan bir öfkeyle. Şu lanet herif bir saat sonra benimle evlenecekti. Bu kadar tedbirsiz olmasına çok şaşırdım, diye bağırmış amcam ve Filetoville ölmek üzere olan varisini küçümseyerek bakmış. Gördüklerinizden de anlayacağınız gibi birinden yardım istediğim anda beni öldüreceklerdi, demiş genç kadın. Yandaşları bizi burada bulurlarsa sonunuz gelmiş demektir. Kaybedilen iki dakika bile çok değerli. Posta. Bu sözlerden sonra yaşadıklarından ve o anki hislerinden bitkin düşen kadın amcamın kolları arasından ayrılmış. Amcam onu kucağına almış ve kapıya götürmüş. Posta arabası hazır bir şekilde bekliyormuş ama atların başında sürücü yokmuş. Baylar, şimdi fikrimi belirtmekle amcamın anısına saygısızlık etmek istemiyorum ama amcam bekar biri olmasına rağmen daha önce de kadınları kollarına almıştı. Bildiğim kadarıyla barda çalışan kızları öpmek gibi bir adeti vardı. Ve güvenilir kaynaklardan duyduğuma göre birkaç kere han sahibi kadınla uygunsuz durumlarda yakalanmıştı. Size biraz önce bahsettiğim ortamı göz önünde bulundurursanız kollarındaki genç kadının diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu anlarsınız. Amcamı da fena etkilemiş. Söylediğine göre güzel siyah saçları amcamın koluna dökülünce ve kendine geldiğinde kapkara gözlerini amcamın gözlerine dikince amcam bir garip olmuş. Bacakları titremeye başlamış. O güzel gözlere bakarken fena olmamak elde değilmiş. Örneğin ben de aynı tepkiyi gösterirdim. Bazı gözlere bakmaktan gerçekten çekinirim ve bunun esas nedeni de biraz önce bahsettiğim şeydir. Beni asla terk etme diye mırıldanmış genç kadın. Asla demiş amcam bütün samimiyetiyle. Sevgili kurtarıcım diye bağırmış kadın. Benim canım cesur kurtarıcım. Lütfen konuşma demiş amcam. Neden diye sormuş genç kadın. Çünkü konuştuğun zaman dudakların o kadar güzel görünüyor ki onları öpecek kadar kabalaşmaktan korkuyorum. Genç kadın amcamı engellemek istercesine elini kaldırmış ve demiş ki yok yok hiçbir şey dememiş. Gülümsemiş. Burnunuzun dibinde dünyanın en güzel dudakları olunca ve eğer bu dudaklar kışkırtıcı bir şekilde gülümsüyorsa ki onlara gerçekten çok yakınsanız ve etrafta sizden başka hiç kimse yoksa karşınızdaki güzellikten ancak öperseniz emin olabilirsiniz. Amcam da öyle yapmış. Onu kesinlikle takdir ediyorum. Dinle diye bağırmış genç kadın. Tekerlek ve at sesleri geliyor. Gerçekten öyle demiş amcam etrafı dinleyince. Nal ve tekerlek seslerini gayet iyi duyabiliyormuş. Uzaktan gelen sesler bir sürü hayvanın ve arabanın üzerlerine geldiğini gösteriyormuş. Sayılarını tahmin etmek imkansızmış. Yakalandık diye bağırmış genç kadın. Yakalandık. Tek umudum sensin. O güzel yüzünde öyle korku dolu bir ifade varmış ki amcam hemen ne yapması gerektiğini düşünmüş. Kadını arabaya yerleştirmiş, korkmamasını söylemiş. Bir kere daha dudaklarından öpmüş ve soğuk gelmemesi için camı açmamasını söyleyerek atların başına geçmiş. Gitme sevgilim diye bağırmış genç kadın. Ne oldu demiş amcam atların başından. Seninle konuşmam lazım demiş genç kadın. Sadece bir tek şey söyleyeceğim sevgilim. Aşağıya inmem gerekiyor mu diye sormuş amcam. Genç kadın cevap vermemiş ve sadece gülümsemiş. Nasıl bir gülümseme baylar. Bunun için her şeyden vazgeçebilirim. Amcam kaşla göz arasında oturduğu yerden aşağıya inmiş. Ne oldu sevgilim demiş amcam arabanın camının içine bakarak. O sırada kadın da öne eğilmiş. Amcam ona her zamankinden daha güzel olduğunu düşünmüş. O sırada kadına en yakın kişi amcam olduğu için neyin ne olduğunu en iyi bilir doğal olarak. Ne oldu sevgilim diye tekrarlamış amcam. benden başka kimseyi sevmeyeceğine ve benimle evleneceğine söz verir misin? Amcam olabilecek en büyük yemin ederek onunla evleneceğine söz vermiş. Genç kadın başını içeri çekmiş ve camı kapatmış. Amcam tekrar yukarı yerleşmiş, kollarını sıvamış, dizginleri kavramış. Atları kamçılamış ve 4 atın bağlı olduğu araba saatte 15 mil hızla koşmaya ve arkasındaki arabayı çekmeye başlamış. Üf be, nasıl da fırlamışlar. Arkadaki ses artmış. Eski araba hızlandıkça arkadakiler de, yani adamlar, atlar ve köpekler de yaklaşıyormuş. Arkadan gelen ses çok korkunçmuş ama her şeyden çok arabanın içindeki genç kadının amcamın sürekli daha hızlı, daha hızlı diye bağırması duyuluyormuş. Karanlık ormanın içinden rüzgar gibi geçmişler. Evlerin, çitlerin, kiliselerin, ot yığınlarının ve bunun gibi birçok şeyin yanından birdenbire kabaran suların hızı ve gürültüsüyle geçmişler. Arkadaki ses hala gelmesine rağmen amcam daha çok arabanın içindeki kadının daha hızlı, daha hızlı diye bağırmasını duyuyormuş. Amcam atları köpürüp bembeyaz hale gelinceye kadar kamçılayıp koşturmuş. Bu arada ayaklarını yere vuruyormuş. Ama arkadaki ses daha da yakınlaşmış ve arabadaki kadın hala daha hızlı diye bağırıyormuş. Amcam heyecanla ayağa kalkmış ve birden havanın aydınlanmaya başladığını, hala posta arabalarının olduğu yerdeki eski dingilin üzerinde oturuyor olduğunu fark etmiş. Soğuktan tir tir titriyormuş. Islakmış ve ısınmak için ayaklarını yere vuruyormuş. Ayağa kalkmış ve umutsuzca güzel kadını aramış. Nerede? Etrafta ne kapı varmış ne de araba koltuğu. Amcam bu işin içinde bir iş olduğunu anlamış. Çünkü yaşadığı her şeyin gerçek olduğuna eminmiş. Amcam genç kadına onunla evleneceğine dair ettiği yemine her zaman sadık kaldı. O kadın için bir sürü güzel kadını reddetti ve bir bekar olarak öldü. Oradan tesadüfen geçmesin, post arabalarının, atların, sürücülerin ve yolcuların hayaletlerin her gece böyle yolculuklara çıktığını öğrenmesine neden olduğunu söylemiştir hep. Ayrıca bu yolculuklardan birine kabul edilen tek canlı olduğuna inandığı da eklemiştir. Ve amcamın doğruyu söylediğine inanıyorum baylar. Çünkü ondan başka kimseden böyle bir şey duymadım. Hikayeyi baştan sona büyük bir dikkatle dinleyen ev sahibi, bu hayalet postacıların çantalarında ne taşıdıklarını merak ettim doğrusu. Ne olacak? Tabii ki ölülerin mektupları, diye cevap verdi satıcı da. Ah, özür dilerim, dedi ev sahibi. Bu hiç aklıma gelmemişti. Korkunç Yaşlı Kadın, Guy de Maupassant. Eski kalede geçirdiğimiz bir akşamüstü, konu dönüp dolaşıp hayaletlere gelmişti. Ve herkes bildiği hikayeyi anlatmaya başlamıştı. Korku dozu arttıkça kadınlar birbirlerine sokulmaya başlamışlardı. Hiç hayaletle ilgili bir anın oldu mu, diye sordular. Bizi korkutacak bir hikaye bilmiyor musun? Haydi, bize bir hikaye anlat. Bunu seve seve yaparım. Size kendi başımdan geçen bir olayı anlatacağım. 1858 yılında sonbaharın bitimine yakın Fransa'nın merkezinin dışında oturan bir arkadaşımı ziyaret etmiştim. Albert benim çocukluk arkadaşımdı ve evlilik töreninde de bulunmuştum. Güzel eşi çok iyi ve nazik bir insandı. Arkadaşım bana ne kadar mutlu bir hayat sürdüğünü göstermek ve iki kızını benimle tanıştırmak istiyordu. Ziyaretim boyunca oldukça iyi bakıldım. Gelişimden 3 gün sonra bütün şehri gezmiştim. Eski kaleleri, harabeleri ve bütün ilgi çeken yerleri görmüştüm. Her gün saat 4'te Albert bir fayton hazırlatır, uzun bir geziye çıkıp akşama doğru eve dönerdik. Bir gün arkadaşım bana şöyle dedi. Yarın her zaman gittiğimiz yerden daha uzak bir yere gideceğiz. Seni siyah kayalara götürmek istiyorum. Bunlar vahşi ve boş bir arazide bulunan eski druid taşları. İlgini çekeceklerine eminim. Karım daha önce oraya gitmediği için onu da götüreceğiz. Ertesi gün her günkü vaktimizde yola çıktık. Albert'in karısı yanına oturdu. Ben arka koltukta yalnız başıma kaldım. O akşam gökyüzü griydi, serin bir hava vardı. Bu yüzden pek keyifli bir yolculuk olmadı. Siyah kayalara ulaştığımızda güneş batmak üzereydi. Faytondan indikten sonra Albert bir sürü atlarla ilgilendi. Druid dininin dev kalıntılarına ulaşmadan önce tarlaların arasında bir süre yürüdük. Albert'in karısı sunak taşının üzerine çıkmak istediğinde ona yardım ettim. Uçuşan kırmızı şalın içinde ne kadar güzel göründüğünü şu anda bile çok net hatırlıyorum. Ne kadar güzel. Fakat size de üzücü bir şey hatırlatıyor mu burası? Diyerek elini hala güneşin son ışınlarıyla biraz aydınlık olarak kararmış ufka doğru uzattı. Akşam rüzgarı oldukça sert bir şekilde esmeye başladı ve anıtın çevresindeki ağaçların içinde inilti gibi bir ses çıkmasına neden oldu. Etrafta ne bir insan ne de bir ev vardı. Geri dönmeye karar verdik. Arabamıza doğru yavaş yavaş yürümeye başladık. Acele etmemiz gerekiyor, dedi Albert. Gökyüzü yağmur yağacağının ipuçlarını veriyor ve gece olmadan eve ulaşabilmemiz için çok az zamanımız kaldı. Karısının şalını çok dikkatli bir biçimde boynuna doladık. Kadın yüzünü örtme işlemini tamamladıktan sonra atlar deli gibi koşturmaya başladı. Karanlık gittikçe daha çok çöküyordu. Etrafımızdaki manzara son derece boş ve ürkütücüydü. Oraya buraya yayılmış çam ağaçları ve çalılardan başka bitki örtüsü yoktu. Rüzgar deli gibi esmeye başladığı için soğuk kendini iyice hissettirmeye başlamıştı. Duyabildiğimiz tek şey koşan atların nallarından çıkan tiz sesi çıngıraklarının sesiydi. Birden omzumda çok ağır bir elin varlığını hissettim. Hızla başımı çevirdim. Yanımda çok korkunç bir görüntü belirmişti. Yanımdaki boş olması gereken yerde çirkin ve yaşlı bir kadın oturuyordu. Bağırmaya çalıştım. Hayalet parmaklarını kendi dudaklarının üzerine götürerek sessiz kalmamı sağladı. Hiç ses çıkaramıyordum. Kadının üzerinde beyaz keten bir elbise, başına da bir kukulete vardı. Yüzüne bir cesetin solgunluğu çökmüştü ve gözlerinin yerinde derin oyuklar bulunuyordu. Korkudan kas katı kesilmiş bir şekilde oturuyordum. Hayalet birdenbire ayağa kalktı ve genç kadının üzerine eğildi. Kollarıyla kadını sardı ve o korkunç yüzünü öpmek istermişçesine kadının alnına doğru yaklaştırdı. ''Bu ne biçim bir rüzgar?'' diye bana dönerek bağırdı Bayan Albert. Başörtüm yırtıldı. Tekrar önüne döndüğünde biraz önceki baskının omuzlarıma geri döndüğünü hissettim. Demin yanımda oturan hayalet yok olmuştu. Sağıma soluma baktım ama görünürlerde hiçbir şey yoktu. ''Ne kadar sert bir rüzgardı o öyle?'' dedi Bayan Albert. ''Siz de hissettiniz mi?'' ''İçime düşen korkuyu anlatamam. Başörtüm sanki görünmeyen bir el tarafından yırtıldı. Hala titriyorum.'' ''Aldırma sevgilim.'' dedi Albert gülümseyerek. ''Başını iyice ört. Biraz sonra güzel ateşin önünde oturuyor olacağız. Açlıktan ölmek üzereyim.'' Alnımı soğuk bir ter kapladı. Ürperdim. Dilim davama yapıştı. Hiçbir şey söyleyemiyordum. Omuzlarımdaki acı bunun bir yanılsama olmadığını ispat eden tek şeydi. Elimi ağrıyan omzuma koyduğumda omzuma attığım atkının üzerindeki delikleri hissettim. Atkıya baktığımda 5 tane delik gördüm. Korkunç hayaletin tırnaklarının izleriydi bunlar. O anda öleceğimi ya da aklımı kaçıracağımı düşündüm. Galiba hayatımın en kötü anını yaşamıştım. Bir süre sonra sakinleştim. Bu adlandıramadığım acı sadece birkaç dakika sürmüştü. Hiçbir insanın benim o anda çektiğim acıdan daha fazlasını çekeceğini sanmıyorum. Kendime geldiğim anda yaşadıklarımı arkadaşıma anlatmayı düşündüm ama karar veremedim. Ve en sonunda bu hikayenin Bayan Albert'i korkutacağını ve Albert'in bana inanmayacağını düşünerek anlatmaktan vazgeçtim. Küçük şehirden gelen ışıklar beni rahatlattı ve bir süre önce yaşadığım o korku dolu anları unutmaya başladım. Eve gittiğimiz zaman Bayan Albert başına doladığı şalı çıkardı. Kelimenin tam anlamıyla yırtılmıştı. Kendi kıyafetlerime bir şey olmadığını ve bu yüzden de yaşadığım şeylerin bir yanılsamadan ibaret olacağını umdum. Ama hayır, atkım 5 yerden delinmişti. Omzumu tutan elim parmaklarının yerleştiği yerden. Öte yandan cildimde hiçbir iz yoktu. Yalnızca acıyordu. Ertesi gün Paris'e döndüm ve bu garip hikayeyi unutmaya çalıştım. En azından aklıma geldikçe kendimi bunun bir yanılsama olduğunu inandırmaya çalışıyorum. Paris'e ulaştıktan bir gün sonra arkadaşım Albert'ten bir mektup aldım. Siyah bir mühürle kapatılmıştı. Açarken içime bir korku düştü. Oradan ayrıldığım gün karısı ölmüştü. Çeviren Elif Çakmak. Dick Baker'ın Kedisi, Mark Twain. Oradaki yoldaşlarımdan iri, 18 yıllık telafi edilmemiş, didinmenin boşa çıkmış umutların kurbanlarından Dick Baker'dı. O, 18 yılın yükünü yorucu bir sürgünde taşıyan, gördüğüm en nazik insanlardan biri olan ciddi ve sade Dick Baker, ölü at deresinin altın arayıcısı. 46 yaşında, bir fare kadar gri, dürüst, düşünceli, yetersiz bir eğitim almış, omuzları düşük şeyler giyen, çamur içindeki Dick Baker. Ama kalbi, kazmasının gün ışığına çıkardığı tüm altınlardan bile daha değerli metallerden yapılmıştı. Hatta darphaneden yeni çıkmış, gıcır gıcır bozukluklardan daha değerli. Ne zaman talihi dönse ya da bir şeyler bozulsa, bir zamanlar sahibi olduğu mükemmel bir kedi için yas tutmaya başlardı. Kadınların ve çocukların olmadığı yerlerde iyi huylu erkekler bir hayvana takılırlar. Çünkü bir şey sevmek zorundadırlar. Kedinin garip bilgeliğinden her söz edişinde onda insani hatta doğaüstü bir şeyler olduğunu gizliden gizliye inanan bir adamın havasıyla konuşurdu. Onu bir keresinde kedisi hakkında konuşurken işittim. Şöyle diyordu. Baylar, burada bir zamanlar Tom Kuvars adını taktığım bir kedi vardı. Herkesin ilgi göstereceği türden bir hayvandı. 8 yıl burada yaşadı ve görebileceğim en fevkalade kediydi. Şu tekir kedilerin iri ve gri olanlarındandı ve bu kamptaki herkesten daha çetin bir içgüdüsü vardı. Öyle vakurdu ki Kaliforniya belediye başkanını bile yanına yaklaştırmazdı. Hayatında bir tek fare bile yakalamamıştır. Tüm bu türden şeyleri aşmış görünürdü. Onun için varsa yoksa madencilikti. O kedi var ya, gördüğüm ve görebileceğim tüm madencilerden daha çok şey bilirdi. Ona bir birinkintiden altın ayıklama hakkında hiçbir şey söylemezdiniz. Sanki altın aramak için doğmuştu o kedi. Ve Jim ve ben kazıya gittiğimizde eğer uzağa gitmişsek 5 mile kadar arkamızı dolanırdı. Maden yapılacak yeri en iyi bilen oydu. Ne diyorsunuz, böyle bir şeyi asla görmüş olamazsınız. Çalışmaya başladığımızda etrafa bir göz atardı. Ve gördüklerinden pek etkilenmemişse şöyle, bana izin vermenizi isteyeceğim diyen bir bakış fırlatırdı. Başka laf etmeden burnunu havada heyecanlı hareket ettirir ve eve dönerdi. Ama toprak altın için uygunsa yere uzanır ve ilk tavanın yıkanmasından karanlığın çöküşüne kadar beklerdi. Sonra yan yan gider, bir bakar, 6-7 altın zerresi görürdü. Tatmin olurdu. Sonra paltolarımızın üzerine uzanır ve aynı bir buharlı gemi gibi mırıldanırdı. Ancak maden grizini bulduğumuzda kalkar, her şeyi idare etmeye, emirler vermeye başlardı. Ama ne idare, Şimşek gibi, inanmazsınız. Daha sonra sizin Kubar salgası geldi. Herkes orayı burayı patlatıyor, kükreyeceğine, yüzeyi kazacağına kuyu açıyordu. Eh tabii Cim ve ben halatın bir ucundan tutmalıydık. Bir kuyu kurmaya başardık. Tom Kuvars'a gelince o da bütün bunları bir anlam vermeye çalışıyordu. Böyle bir madenciliğe daha önce hiç rastlamamıştı. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu olanlara iyice bozuldu. Ama bilirsiniz, bir kedi yeni ve çetin düzenlemelerle hiç barışık değildi. Onlara tahammül edemezdi. Eski alışkanlıklar işte. Zamanla yaşlı Tom Kuvars bu işe ısındı. Ama hiçbir zaman şu hiç çukura inme işini anlamadı. Toprağı yıkamadan bir şeyler çıkarılabilir miydi hiç? Sonra maden kuyusuna inmeye başladı. Ne olup bittiğini çözebilmek için tabii. Ne zaman mutsuz olsa, şöyle bir ense yapmak istese, olanlardan iğrense, faturaların gün geçtikçe kabardığını ama bizim bir sent bile kazanamadığımızı biliyordu. Artık köşedeki bir çuvalın üzerinde uyuklamaktaydı. Bir gün 8 metre kadar inmiştik. Öyle sert bir kayayla karşılaşmıştı ki onu patlatmak zorundaydık. Tom Kuvars doğduğundan beri ilk kez deneyecektik bu işi. Fitili yaktık ve yukarı çıktık. 50 metre kadar gitmiştik ki Tom Kuvars'ı kuyuda çuvalın üzerine uyur bir hale bıraktığımızı hatırladık. Bir dakika içinde delikten duman bulutu yükseldiğini gördük. Sonra her şey büyük bir gürültüyle çöktü. Yaklaşık 4 milyon ton kadar kaya, toprak ve tahta parçası 1,5 mil kadar havaya fırladı. Bir de ne görelim? Tüm felaketin ortasında bizim Tom Kuvars kendi kuyruğunu kovalıyor, aksırıyor, tıksırıyor, pençe atıyor, tıslıyor ve ruhuna şeytan inmiş gibi göremediğimiz bir şeyleri yakalamaya çalışıyor. Ama ne faydası var? 2,5 dakika sonra kayalar, parçalar, yukarı çıkan ne varsa yağmaya başladı. Bir tüy topu gibi hemen ötemize düşüverdi. Onun görebileceğiniz en inatçı kedilerden biri olduğuna eminim. Bir kulak inatla ensesinin arkasında kuyruk kızartılmış gibi kirpikleri hafif yanmış ve dökülmüş, toz ve dumandan simsiyah olmuş, kuyruğundan burnuna kadar çamurlanmış. Bayım, özür dilememin hiçbir faydası olmadı. Tek bir kelime edemedik. Kendisine tiksinerek baktıktan sonra bize döndü. Yemin ediyorum şöyle dediğini duyabilirdiniz. Baylar, size bu işte tecrübesi olmayan bir kedinin boş bulunmuşlarından yararlanmayı akıllıca bulabilirsiniz. Ama ben farklı düşünüyorum. Sonra bir kelime bile söylemeden evin yolunu tuttu. Bu tam onun stiliydi. Hala inanamıyorsunuz belki ama Kuvars işine onun kadar ön yargıyla yaklaşan bir başka kedi bulamazdınız. Kuyuya tekrar inmeye başladığındaki bilgeliğe şaşar kalırdınız. Dinamiti yerleştirip fitili ateşlediğimizde bir bakış fırlatırdı. Bana izin vermenizi isteyeceğim. Çabucak kuyudan çıkıp bir ağaç araması vardı ki şaşar kalırdınız. Bilgelik mi? Pıh, buna bilgelik denmez. İlham da bu, ilham. Bay Baker dedim. Başından geçenlere bakılırsa Kuvars madenciliğine karşı oldukça ön yargılıymış. Peki hiç düzelmedi mi? Düzelmek mi? Hayır. Bir kelin adı tuttu mu? Tamam. 3 milyon defa da havaya uçursanız şu lanet ön yargısından vazgeçemezsiniz. Çeviren Korcan Er. Başına buyruk kedi. Rudyard Kipling. Bütün bunlar evcil hayvanlar henüz vahşiyken başladı ve devam etti ve sona erdi canımın içi. Köpek vahşiydi ve at vahşiydi ve inek vahşiydi ve koyun vahşiydi ve domuz vahşiydi, olabildiğince vahşi ve ıslak, vahşi ormanda tek başlarına vahşice dolaşırlardı. Ama bütün vahşi hayvanlar arasında en vahşi olanı kediydi. O başına buyruktu ve onun için her yer aynıydı. Tabii ki erkek de vahşiydi, hem de korkunç derecede vahşi. Kadınla karşılaşana ve kadının onun gibi vahşi yaşamak istemeyişine kadar evcilleşmeye başlamıştı bile. Kadın yatmak için ıslak yaprak yığınlarını yerine güzel, kuru bir mağara seçti ve tabana temiz kum yaydı. Ve mağaranın iç taraflarına güzel bir odun ateşi yaktı ve mağaranın girişine kurutulmuş bir vahşi at derisi astı ve dedi ki ''İçeye girmeden önce ayağını sil ve artık bir evde yaşayacağız.'' O gece canımın içi sıcak taşlar üzerinde kızartılmış yabani sarımsak ve yabani biberle tatlandırılmış vahşi koyun ve yabani pirinçle doldurulmuş vahşi ördek ve yabani çilek yediler. Sonra erkek mutlu bir şekilde ateşin önünde uyumaya gitti. Ama kadın oturarak saçlarını taradı. Koyunun kürek kemiğini aldı. Büyük yassı kemiği ve üzerindeki harika çiziklere baktı. Ve ateşe biraz daha odun atarak yeryüzündeki ilk büyüyü yaptı. Dışarıda ıslak vahşi ormanda bütün vahşi hayvanlar çok uzaktan ateşin ışıklarını görebilecekleri bir yerde toplandılar. Ve bunun ne anlama geldiğini merak ettiler. Sonra vahşi at ayağıyla yere vurdu ve dedi ki ''Ey dostlarım ve düşmanlarım, erkek ve kadın neden o büyük mağarada o büyük ışığı yaptılar ve bu bize nasıl bir zarar verecek?'' Vahşi köpek burnunu kaldırdı ve koyun rostosunun kokusunu aldı ve dedi ki ''Ben gideceğim ve bakacağım ve göreceğim ve kalacağım. Çünkü iyi olduğunu düşünüyorum. Kedi benimle gel.'' ''Olmaz.'' dedi kedi. ''Ben başına buyruk kediyim ve benim için her yer aynı. Ben gelmeyeceğim. Öyleyse hiçbir zaman seninle arkadaş olmayacağız.'' dedi vahşi köpek ve mağaraya doğru yola çıktı. Ama o biraz ilerledikten sonra kedi kendi kendine dedi ki ''Benim için her yer aynı. Neden ben de gitmeyeyim ve bakmayayım ve görmeyeyim ve geri dönmeyeyim ki?'' Böylece sessizce vahşi köpeğin ardından gitti ve her şeyi duyabileceği bir yerde saklandı. Vahşi köpek mağaranın ağzına varınca burnuyla kurutulmuş at derisini biraz kaldırdı ve koyun rostosunun güzel kokusunu kokladı ve kadın onu duydu ve güldü ve dedi ki ''İşte vahşi ormandan ilk vahşi yaratık geldi. Ne istiyorsun?'' Vahşi köpek dedi ki ''Ey benim düşmanım ve düşmanımın karısı, vahşi ormanda bu kadar güzel kokan şey de nedir?'' O zaman kadın kızarmış bir koyun kemiğini aldı ve vahşi köpeğe fırlattı ve dedi ki ''Vahşi ormandan gelen vahşi yaratık, tadına bir bak.'' Vahşi köpek kemiği kemirdi ve bu daha önce tattığı her şeyden daha lezzetliydi ve dedi ki ''Ey düşmanım ve düşmanımın karısı, bana bir tane daha ver.''